İrfan Burcu'nda şiir sohbeti. Bestami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le İrfan Burcu'nda şiir sohbeti başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini. Hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne, ezele selam. Sevgiye, dostluğa, güzele selam. 3 haftalık aradan sonra nihayet Mehmet Akif kardeşimizle beraber olabildik. Bize hayata bahşeden Mevlamıza çok şükür. Ayrılıkları veren ama sonra geri kavuşmayı nasip eden Mevlamıza çok şükür. Bizi sizlere kavuşturan Mevlamıza da hamdolsun. Hoş geldin Mehmet Akif Bey.
Hoş bulduk hocam.
Ben de hoş geldim. Ben de hoş bulduk diyorum. Evet.
Evet hocam, biraz ara verdik. Özledik de. Siz Allah razı olsun bizim arkamızdan program yaptınız Yusuf hocamla. Gayet de güzel olmuş, beğenilmiş. Programlarınızı ben de dinledim. Teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun. Sizlerle inşallah daha güzel programlar yapacağız.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, bu vesileyle biz de sizi canı gönülden muhabbetle selamlıyoruz. Bu haftanız hayırlı olsun, bereketli olsun akşamınız. Bu haftaki programımızda, İrfan Burcu'nda şiir sohbetimizde, biz Bestami hocamla bu programı kurgularken, planlarken şöyle demiştik. Belli şairlerimiz var bizim. Onlar hakikaten kalplerinde hikmeti barındıran, hikmetin ışığını yakan kandiller gibi insanlar. Yani hem duyuş sahibi hem de bu ulvi duyuşlarını sanatlı bir şekilde dile getiren, söze getiren insanlar, şairler, sanatkarlarımız ve İrfan Burcu'nda bir şiir sohbetinin yapılmasının ne kadar manidar olacağı, bunun bir ihtiyaç olacağına binaen demiştik ki, arif şairlerimizden bizi biz yapan, bu topraklara rengini veren, maneviyatının dokusunu veren şairlerimizden şiirler okuyalım, sohbet edelim diye. İşte bunlardan bir tanesi Yunus Emre'ydi, Mehmet Akif'ti, Niyazi Mısri'ydi. Bu herhangi bir zamanla kayıtlı kalmamak niyetindeydik. Hala da o düşüncedeyiz. Bu haftaki programımızda Erdem Beyazıt, duymuşsunuzdur isminizi. Allah rahmet eylesin. 2008 yılında kendisi vefat etti.
Allah rahmet eylesin.
Çok sevdiğimiz, belki Erdem Beyazıt elbette bir Mehmet Akif gibi, Necip Fazıl gibi, Yahya Kemal gibi iddialı bir şair değil.
Yani şöyle değerlendirmek lazım Mehmet Akif Bey. Yani şairleri birbirleriyle kıyaslamamak gerekir. Benim hayat felsefemi de oluşturdu. Karacaoğlan'ın bir beyti var. Çağır Karacaoğlan çağır, taş düştüğü yerde ağır.
Evet.
Yerinde Mehmet Akif güzeldir. Yani İstiklal Marşı olmasaydı, Çanakkale Şehitlerine şiiri olmasaydı, hem İstiklal Savaşımızın hem Çanakkale Şehitlerimizin hatıralarının boynu bükük kalırdı.
Öyle.
Necip Fazıl olmasaydı,
Sakarya bilmezdik.
Yani Sakarya olmasaydı bir yanımız eksik kalırdı. Hatta şunu anlatayım. Mimar Sinan daha öğrenci. Mimar Sinan değil, Sinan adı. Hocası dinlemek istiyor öğrencileri. Bir teneffüse çıkarken diyor ki hocası, gelirken herkes bana gereksiz bir taş getirsin. Biraz sonra hocanın önü küçük, büyük, eğri büğrü, kırık dökük taşlarla doluyor. En son Sinan geliyor, eli boş. Hoca soruyor, Sinan sen niye bize taş getirmedin? Hocam hangi taşa elimi attımsa bana dedi ki, ustam usta olduktan sonra ben işe yararım.
Evet.
Her şey yerinde güzel. Erdem Beyazıt da kendine has rengi, sesi ve söyleyişi olan bir ağabeyimiz. Birçok şiir şölenlerinde beraber olduk.
Ben
Erdem
de
Bey'le.
Onu soracaktım.
Allah
tanışır
rahmet eylesin.
Nasıldınız?
Efendim, çok beyefendi, kibar, saygılı.
Ses tonu bile öyleydi.
Evet, bir insan yani heze beyefendi dediğimiz insanlardan. Bir de bu ara TRT'de Yedi Güzel Adam dizisi var. Onlar da başrolü oynuyor Erdem Bey. Rahmetle anıyoruz. İyi ki güzel şiirler yazmış. İyi ki güzel insanlar yetiştirmiş. Hani bu dervişlerin bir silsilesi oluyor ya Mehmet Akif Bey.
Evet, evet.
Benim de bir silsilem var. Her gün onlara dua ederim. İşte onlardan biri de Erdem Bey.
Öyle mi?
Tanıştım, gerçekten beni etkiledi. Tam bir beyefendi. Mesela Mehmet Akif
İnan.
İnan var. O var rahmetli.
Başka kimler var hocam?
Ya o kadar. Şimdi yeri geldiği için şairler. Yunus Emre var. Yunus Emre. Mevlana var. Şairlerden.
Ziya Paşa'ya da katılacağım. Ben de Ziya Paşa müptelası.
Kardeşim onu da sen al silsilene.
Olur olur inşallah.
Yap. Aslında şairlere, dinleyicilerimiz dua etsinler. Ya Rabbi bu şairlerimize, edebiyatçılarımıza, sanatçılarımıza, vatana, millete, dinimize hizmet etme imkanı ver. Yine ben kendi duamda var. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e ve bize elimizle, dilimizle, halimizle, kalemimizle ve sesimizle İslam'a hizmet etmeyi nasip eyle diye dua ediyorum. Dinleyicilerimiz de sanatçılarımızın İslam'a hizmet etmesini, milletimize, ülkemize, insanlığa hizmet etmemizi nasip etmesini dua etseler iyi olur. Çünkü Allah bir yetenek vermiş, bir kabiliyet vermiş.
Evet.
Onu hayırda kullansın sanatçılar. İşte sanatını hayra kullanan şairlerimizden biri Erdem Beyazıt.
Evet.
Tekrar rahmetle anıyoruz. İnşallah şimdi Mehmet Akif Bey, Erdem Bey'i rahmetle anınca ben şunu diyorum öğrencilerime, dinleyicilerime de söyleyeyim. Yani ben inşallah diyorum öğrencilere, sizden önce öleceğim. Allah bilir de.
Tabii.
Yaş kemale erdi. Ya aklınıza gelirse deli dolu bir hocamız vardı derseniz sizden fazla bir şey istemem. Bir Fatiha okuyun bana gönderin diyorum.
Evet hocam.
İnşallah dinleyicilerimiz de. Ya
zaten
böyle
sizin
dinliyorduk.
Eserleriniz arkanızdan insanlar okumasalar bile Fatiha okurlar. Bununla vaat olunuyor Müslümanlar. Evet, Bestami hocamın da ifade ettiği gibi kıymetli dinleyenlerimiz Erdem Beyazıt beyefendi. Aslında çok müstesna bir şair şu yönüyle. Hakikaten bazı insanların şiirlerinde evet çok güzel ifadeler vardır ama kendi ruhları, kalpleri çok çok da yoktur. Ve şiir öyle bir sanat dalı ki şairinin bütün hani amiyane ifadeyle çapını, kalbini, duygusunu, her şeyini, ruhunu oraya yansıtır. Dolayısıyla insanların bir Yunus Emre'nin bugün hala asırlar sonra var olmasının, belki baş tacı olmasının şiirimizde en önemli sebebi hocam tahmin ediyorum bu samimiyeti, o kalbi yönü değil mi?
Şiiriyle şahsiyeti örtüşen şairlerden, nadir şairlerdendir. Bazı insanları uzaktan şiirlerini okuyorsun, yakından görünce fikrin değişebiliyor. Veya diğer eserlerini okuyorsun. Bunlar tabi bazıları.
Evet.
Ama çoğunluğu örtüşür. Geçen bir olay yaşanmış. Öyle diyelim yani, öyle anlatayım. İki kişi gidiyor. Karşıda iki kişi. Aralarında 20 metre falan var. Bu giden kişilerin yanında bir kavga çıktı. Çıkmış diyelim. İki kişiden biri gitti kavgaya müdahale etti. Yani ayırmak için. Ayırdı. Sonra diğer iki kişinin yanına vardılar. Oradaki iki kişi dedi ki birisi. Ben dedim ki dedi. Bak filan arkadaş karışmaz bu kavgaya. Ama filan arkadaş gidip ayıracak dedim. Uzaktan dedi. Onlar daha gelirken dedi. Hı hı. Ve gerçekten dediğim çıktı diyor. O dediğim arkadaş gitti. Ayırdı kavgayı diyor ve geldi diyor. Dolayısıyla hal ile dilimizin bir olması gerekir. Buna dikkat etmemiz gerekir. Böyle olduğu zaman yani sözü nereyle söylersen ona uygun değer kazanır. Sadece dilden söylersen Mehmet Akif Bey kulaklar duyar. Yürekten söylersen yürekler duyar.
Ya.
İşte Erdem Beyazıt rahmetli de yürekten söylemiş.
Onun şiirlerine baktığımız zaman genel hatlarıyla gerçekten bir inançsızlığa, faziletsizliğe, erdemsizliğe yoğun bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bu alışılmış düzenden yılmayı, buna isyan etmeyi, yani maddeden manaya yönelişi, bunun çırpınışını ve burada mutlak hakikatin İslam olduğunu defaaten şiirlerinde görüyoruz. Yani İslami ton hakim şiirlerinde Erdem Bayazıt'ın. Özellikle geçen asır, hani 1900-2000 arası, belki hocam sizin gençliklerinizde 60'lı kuşaklar, 70'li kuşaklar, gerçekten küfrün, felsefenin moda olduğu, belki de insanları böyle fevç süslü gösterildiği, Kur'an'ı ifadeyle, bir dönemdi. Bu dönemde bunalan insanlar, Müslümanlar, Müslüman münevverler şiirleriyle, denemeleriyle, yazılarıyla hep böyle bir çağrıda bulundular. Bu asrın kahramanlarından biriydi Necip Fazıl, Sezai Karakoç, evet. Mehmet Akif İnan, yine Erdem Allah Bayazıt. Onun için onların şiirlerinde bu asrın panoraması denilen, yani bir görüntüsü her zaman vardır. O arayış vardır, insanlar o çağrı vardır. Erdem Bey'in şiirlerinde de Allah'tan koparılan bir neslin o insanın manevi kurtuluşunu arayan bir dil görürüz. Bu yönüyle de çok kıymetlidir, bize yakındır, bizdendir her şeyden
yani
önce
Erdem Bey. Yani bir şiirinde diyor ya Mehmet, adım Müslüman diyor.
Evet, gerçekten onu Müslüman birazdan bir, okuyalım, çok güzel
Müslüman
bir şiir.
Müslüman bir şairdi.
Onun öncesinde elbette bilinir ama yine de çok kısaca hocam müsaadenizle Erdem Bayazıt'ın hayatı, biyografisi üzerine birkaç şey söyleyeyim ben. Değerli dinleyenlerimiz, Erdem Bayazıt şairler şehri malum, Maraş,
evet,
doğumlu. Hocam sizin Osmaniye'nin bir yönü var mı bu?
Maraş ve Osmaniye birbirine yakındı yani. Bir buçuk saat falan.
Evet.
O havza aynı havza.
Çukurova değil mi oralar?
Sayılmaz da hiç Çukurova. Çukurova yakın.
1939 yılında doğmuş, Maraş'ta okumuş tahsilini üniversiteye kadar Erdem Bey. Daha sonradan 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlıyor. Tabii o dönemlerde yokluk dönemleri, bir geçim sıkıntısı çekiyor Erdem Bey orada. Sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nden naklini alıyor. Bu dönemde de okulda da devam mecburiyeti olmadığından dolayı askere gidiyor. Yedek subay öğretmen olarak Burdur'da. Ve askerden dönüşte de hukuk fakültesine son veriyor. Hukukçu olmamaya karar veriyor. Edebiyatçı olmaya karar veriyor. Ve Türk Dili ve Edebiyatı okuyor Ankara'da. Bir memuriyet hayatı var. Milli kütüphanelerde başlayan, ondan sonra lisede edebiyat öğretmenliği yapıyor vesaire. Nihayet 1984 yılında, daha öncesinde özellikle Akabe Yayınları'nı kuruyorlar. Mavera Dergisi'nin yönetiminde bulunuyor ki malumunuz Mavera Dergisi o dönemde Zarifoğulların, Erdem Beylerin o Yedi Güzel Adam denen arkadaş grubunun, dost grubunun böyle el emeği göz nuru bir dergi, edebiyat dergisi. O derginin yönetimini üstleniyor. 1984 yılından sonra da derginin çıktığı Akabe Yayınları İstanbul'a taşınınca, kendisi de Ankara'da kalınca yönetimi bırakıyor ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başlıyor. 1987 yılında nihayet Turgut Özal döneminde, değil mi hocam? Anavatan Partisi'nden milletvekili oluyor. Daha sonradan da ikinci döneme katılmıyor, İstanbul'a yerleşiyor ve daha çok şiirlerle, edebiyatla ilgileniyor. Erdem Bey'in İz Yayıncılık'tan çıkan bütün şiirleri, 3 kitabı var. Sebep Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi adlarında. İz Yayıncılık bu 3 kitabı şiirler başlığı altında topladı. Bir kitap olarak elimizdeki nüsha 8. baskı, hala baskıları devam ediyor. Hocam çok ilginç bir not var. Bunu her şair yapmaz. Erdem Bayazıt'ın belki farklarından bir tanesi bu. Şiir kitabının başına demiş ki okuyucuma ithafen, şiir diye bir ömür tüketerek yazdıklarım 2 saatte okunuyor. Bundan ucuz ne olabilir havadan başka, demiş.
Doğru söylemiş.
Evet. Erdem Beyazıt böyle. Allah'ın rahmeti, affı ve mağfireti üzerine olsun.
Yani bir şiir kitabını okuduğumuzda bir şairin bir ömürlük birikimine sahip oluruz. Duygu birikimi, ruh birikimi, hayata bakış açısı. Ressamın biri lokantaya gidiyor. Karnını doyuruyor. Çıkacağı zaman şey diyor ki lokanta sahibine, istersen yemeğin ücretini vereyim, İstersen senin resmini yapayım diyor. Adamın hoşuna gidiyor. Yap diyor resmini. Ressam 5 dakikada yapıyor hemen. Hatta daha az zamanda. Veriyor adama. Oldu mu ya diyor lokanta sahibi. Ne oldu diyor ressam. Niye olmadı? Ya bir sürü yemek yedin, 5 dakikada yaptın. Yanılıyorsun diyor ya ressam. 50 yıllık birikim artı 5 dakika.
Evet.
Dolayısıyla bir ömürlük birikime sahip oluyoruz. Bir kitabı okuduğumuz zaman gerçekten havadan ucuz oluyor yani.
Hocam şairlerin kaderi mi bu acaba?
Yok, sanatçıların kaderi genelde böyledir ama güzeldir, ama şairler de özellikle okunsun diye yazıyorlar. Karşılığında maddi bir beklentiden dolayı yazmıyorlar.
Ama şöyle bir şey var. Ben mesela hep dikkatimi çeker. Yani bu birkaç şaire, birkaç sanatçıya mahsus bir şey olsa istisna olarak değerlendirilebilir. Fakat birçok şair, birçok yazar, birçok ressam yaşadığı dönemde çok fazla kıymeti bilinmeyen, öldükten sonra anılan bir duruma geliyor. Yani böyle bir şey kaçınılmaz oluyor. Bunun sebebi üzerine hiç düşündünüz mü bir şair?
İki sebebi var. Birincisi, ölünce rakip olmaktan çıkıyor. Yani sanatçılar biraz ben derler. Rakip olmaktan çıkıyor, karşı taraf gerçeği söylemeye başlıyor. İkincisi de zamanla ilgili Mehmet Akif Bey. Yani Erdem Bey'in yaşadığı dönemde diyelim, buna 20 sene öncesine kadar sanatçılar bu kadar tanınmıyordu, bilinmiyordu, değer verilmiyordu. Şimdi iletişim hızlandığı için daha tanınır, daha bilinir hale geldiler. Mesela acizane 10 yıldan beri, diyelim ki 5 yıldan beri ben kalemimle ufak tefek para kazanıyorum.
Evet.
5 yıldan beri.
Halbuki siz 40 yıldan beri yazıyorsunuz.
Yani hemen hemen 40 yıla yakın yazıyoruz. Böyle şartlarla ilgili, zamanla ilgili bazen öğrencilerim soruyordu. Hocam para kazanıyor musun diye. Evladım bak, para kazanmak için yapsam seyyar satıcı olurum. Tamam mı? Patlıcan, domates, biber doldururum oraya. Güzel kafiyeli şiirler de söylerim. Tamam mı?
Evet.
Herkes de diyor şair tablacı geldi, şair seyyar satıcı geldi diye. Benden olur daha çok para kazanır.
Hocam orijinal bir fikirmiş ama.
Evet, evet. Böyle şeylerle ilgili. Haydi can, haydi can, geldi geldi patlıcan diye.
Evet.
Evet.
Kısa zamanda markalaşırdınız herhalde.
Yani tanmış oldu. Öyle bir amacı olmuyor sanatçının.
Hocam ben şuna inanıyorum. Yani sanatçı insan biraz sıra dışı bir insan olmak zorunda bence. Lüks değil yani. Bu bir zorundalık.
Evet, evet.
Yoksa ister şair olsun, ister ressam olsun. Ha, şairlerin bence, sizler daha iyi bilirsiniz, farklı bir yönü var. O da şu. Ressam şüphesiz ki hayal dünyası itibariyle bakış açıları, eşyayı algılayışı falan farklı olmalı, doğru, ama yine eliyle yapıyor, biraz daha görsel şeyler, ama şiir başlı başına bir duyuştur.
Yani biz kelimelerle resim yapıyoruz.
Evet, yani kelimelerle.
Ruhun resmini yapıyoruz.
Aynen öyle.
Duygunun resmini yapıyoruz. Düşüncenin resmini yapıyoruz kelimelerle.
Dolayısıyla bu mesela bazen şairlerde görünen fazlalıklar, hani göze batan şeyler. İşte Necip Fazıl için mesela hep anlatırlar. Şöyle adamdı, böyle adamdı, biraz daha menfi yönde.
Yok, sivri yönde ya, sivri
evet,
olur.
Sivri olarak evet.
Yani şunu yine öğrencilerin örneği, çocuklar, şairler normal insanlar değil diyorum. Gülüyorlar, gülmeyin evladım, anormal da değil. İkisinin arasında bir yerde. Zaten normal olsa şair olmaz.
Evet.
Böyle bir özellikleri var. Fakat şunu söyleyeyim, yani maddi durum önde değildir sanatçılarla. Fakat onlar da bizim gibi insan, bizim gibi yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, tamam mı? Çorukları, çocukları var. Böyle evet, bir durum da var.
Kitapları alalım yani.
Evet.
Ama hocam şöyle bir şey var. Neden diyelim ki bugünlerde işte Sait Faik'in hikayelerini tekrar bir gözden geçiriyordum. bu tip insanlar, yani eski yani ideolojik ifadeyle solcular aslında çok da para kazanıyorlar, meşhur oluyorlar. Bizim Müslümanlar biraz eziliyor gibi geliyor bana.
Eziliyordu yani, diyelim. Yani şu an
değil ama dediğim gibi sizin gençlik dönemleriniz biraz öyleydi.
O zaman öyleydi.
Öyleydi.
5-10 yıldan beri belli seviyede olan arkadaşlarımız iyi yani. Ben gerçi hiçbir zaman hayatımda şikayetçi olmadım. Güzel bir söz var. Onu hayat felsefesi yaptım ben. Şikayet etme, şükret diye.
Evet.
Ben her makamda şükrediyorum elhamdülillah. Ama şimdi daha çok şükrediyorum. Yani kitaplarımız 6. baskıyı falan yapıyor. 80'e yakın kitap oldu.
Evet, maşallah.
Bu güzel bir şey. Allah'ın lütuf ve keremi. Başka. Evet. Allah'ın lütuf ve keremi okuyucunun da iltifatı. Allah razı olsun.
Evet.
Mevlamıza da şükür olsun.
Evet, Erdem Beyazıt dedik. Hiç şiirini okumadık ama.
İkinci bölümde okuyalım.
Hatta
başlarken Erdem Bey'in şiiriyle başlayalım.
Çok güzel bir şiiriyle başlayalım. Evet kıymetli dinleyenlerim, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma, yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğsüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi, yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm? Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?
Evet, özellikle son beyit, hepsi güzel de şu an dillere pelesenk olmuş bir beyit. Atasözü gibi dilden dile dolaşıyor. Dolayısıyla yaşarken ölmeyi başaranlar, yaşarken ölümü tadanlar ölümsüz oluyorlar. Şu an dünyamızdan göçtüğü halde Erdem Bey, biz onu burada anıyoruz. Dinleyicilerimiz de
evet,
dinliyorlar.
Bu hayatın belki de en büyük sırlarından bir tanesi o bahsettiğiniz şey.
Evet.
Bunu aşanlar çok garip bir cilve hocam. Dünyayı hep şeye benzetirler ya, hani sen onun peşine gittiğin zaman kaçar durur. Sen ona müstahni kaldığın zaman o senin peşinden koşar diye. Tabii bir imtihan dünyasında 2014 yılının ahiri zamanın böyle tam demlendiği dönemlerde bunları söylemek belki çok kolay. Ama işin hakikati de bu. Biz buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Gerçekten dünyaya meftun olanlar, müptela olanlar, zevk-ü sefa içinde yaşayan insanlar yok olup gidiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah onlara bir şey vermiyor. Ama bu tip bir şiir bile olsa başka ötelerin peşinde koşan insanlara Allah bu dünyada zaten Kur'an'da da vaat eder bunu. Bir nam veriyor. Bir tatlı bir zikir veriyor. Yani bir İbrahim peygamber, düşünüyorum asırlar önce yaşamış bir insan, diyor biz onun lisanını sıdk bıraktık, doğru anılma, muvahhidlere imam kılınmış bir insan. İbrahim peygamberin döneminde o diyelim ki faraza o dönemlerde yaşayan binlerce belki milyonlarca insandan hiçbirine esamesi okunmaz. Kimilerine de tam tersine Firavun'a mesela dillere pelesenk olmuş, deyimleşmiş adam ne kadar bahtsız değil mi? Firavun gibi diyorlar, Firavunca diyorlar. Hep o Musa peygamberle mücadele eden ve o denizde Nil nehrinde boğulan insana atfen oluyor bunlar. Gerçekten hayat çok garip sırlarla dolu.
Güzel bir kadın varmış, bir kızsa yaşlı ama fakat hala güzel. Sormuştu, bekarmış da. Niye sen böylesin? Tabii kıssanın ise bu. Demiş ki ya kötüler beni istedi, ben onlara yar olmadım. İyiler de beni istemedi, böylece evde kaldım demiş. Yani
hocam nereden biliyorsunuz
dünya
bu kadar?
Yalan bir dünya, emin ol kimseye yar olmaz. Hatta kendine bile yar olmayacak. Ondan sana söyleyeyim. Adı yalan, kendi de yalan olacak. Kıyamet doğru koptuğu zaman.
Doğru.
Kendine faydası olmayanın bize nereden faydası olsun? Ama Mevlamız göndermiş bizi dünyada yaşamaya. Başımız gözümüz üstüne. Adam gibi yaşayalım. Adam gibi de gidelim. Bir de Yunus'un var ya güzel bir dörtlü. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan diye gerçekten dünyayı en güzel formüle eden bir dörtlük. Bu kadar. Dünyayı sevenler doyamaz kardeşim. Dünyaya doyulmaz. Niye? Ruhumuz, biz cennetteydik ya.
Ebedi
cennetten çıkarıldık. Için. Cenneti gördü ruhumuz. Allah-u Alem. Cennetin güzelliğini görenler dünyanın hiçbir güzelliğiyle tatmin olmazlar. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyordu? Bir insanın Uhud Dağı kadar altın olsa bir o kadar daha isteyecek. Olsun bir o kadar daha, tutar bir o kadar daha ister. Hiç işini bitirip giden var mı bu dünyadan Mehmet Akif
yok,
Bey?
Yok.
Yok.
Her şey yarım yamalak.
O zaman bu dünyayı bitirip gidelim be.
Heh.
İşimizi değil de bu dünyayı bitirip gidersek cennet...
Hocam ne var biliyor musunuz? Geçen düşündüm, biraz da duygulandım doğrusu. Bahsettiğiniz gibi tam üzerine bastınız. İnsan cennet için programlanmış gibi ya. Ne diyeceksiniz? Bakıyorum Üsküdar'da işte Boğaz'da falan yıllar dolu. Ya diyorum insanlar hep böyle Boğaz altlarından Boğaz akan, ırmak akan yerlere koşuyorlar.
Denize yakın yerlere koşuyorlar.
Denize yakın yerlere koşuyorlar. Siz mesela tatildiniz, ben tatildeyim. Bir tatil fikri bile hep böyle sanki bakıyorum ayetlere diye.
Denize
bakıyorum
veya ağaca yakın yerlere. Değil mi? Yeşil, pınarların olduğu yerlere.
Yeşil yerler, pınarlar.
Cennet nasıl anlatılıyor peki?
O, vallahi o da böyle anlatılıyor. Evet. Ne kadar garip değil mi?
Ve cennetin bir farklılığı da şu. Ben geç basiretim açıldı o konuda. Ya biz orada ebedi kalacağız. Ha. Ya duyuyorduk da.
Sonsuz.
Ya Allah kendine ait bir özelliği bize veriyor.
Doğru.
Ebedi kalacağız orada. Hiç bitmeyecek.
Evet.
Güzellik bitmeyecek. Hiç yan gel yat kardeşim. Güzel bir şey yani. Bu kadar güzelliği 50-60-70 yıla satmamak gerekir diyorum. Önce kendime ha.
Evet evet. Hocam birazdan gün doğacak. Şimdi böyle cennetten de bahsettik. Biraz ümitlendik biz de. Öyle bir şiiri var Erdem Bey'in.
Ümitliyiz ya Allah'ın izniyle.
Allah'ın izniyle.
Mevlamızın rahmetine, lütuf ve keremine güveniyoruz.
Şöyle bir hadis hatırlıyorum. Bir kulun kalbinde korku ile ümit buluşursa, yani ya ben cehenneme gider miyim korkusuyla Rabbim bana kıyamaz diyelim ki merhamet eder ümidi buluşursa buyuruyor Efendimiz. Allah onu korktuğundan emin kılar, umduğunda ona lütfeder. İnşallah.
Öyle, amin diyelim biz de. Evet. Efendimizin var sizin.
Nuri Pakdil'e ithaf etmiş üstad bu şiiri. Nuri Pakdil'e tanıştınız mı?
Yok, onunla tanışmadık.
O da Ankara'da herhalde.
Ankara'da.
Evet. Birazdan gün doğacak. Hocam bu şiir sizden rica ederim. Buyurun.
Birazdan gün doğacak. Beton duvarlar içinde bir çiçek açtı. Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın. Saçlarınız ıstırap denizinde bir tutam başak. Elleriniz kök salmış ağacıdır zamana. o inanmışlar çağının. Zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Gün doğar, rüzgar eser, bulut dolanır. Rahmet şarkısı söyler yağmurlar. Alnınız en soylu isyandır demir külçelere. Gürültüsü sar, ses donar. Sevgi tohumu patlar. Sessiz bir bombadır, konuşur derinlerde. Ey bizim sabır yüklü toprağımızın kutsal ağacı, sen bize hayatsın, umutsun, mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin. Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüzlü heykeller beldesinden, yıkıntılar sonrası sarındığım şefkat anası. Ey dağları yerinden oynatan ses, ey mermeri toz eden rüzgar, ey alemi donatan ışık, toprağa can veren el. Gün olur, toprak uyanır, ağaç uyanır, uyanır böcekler. Sarı bozkır titrer, çıprak dağlar yeşerir, gök yıkanır kirli dumanlardan. Su coşar, deniz kabarır, canlanır ölü şehirler. Yemyeşil bir rüzgar eser yıldızlar arasından. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu, sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu.
Evet.
Gerçekten de herkes gücü kadar sorumlu, yapabileceği işler kadar sorumlu.
Doğru.
Hepimiz olduğumuz yerde güzel olalım. Bir damla olalım. Güzel bir damla. Damlalar bir araya gelsin, denizi oluşturur.
Evet.
Bir çiçek olalım. Güzel bir çiçek. Mis kokulu. Rengarenk. Onlar bir araya getirir. Sevgi bahçesini, ümit bahçesini oluşturur. 78 yılında yeni öğretmen oldum. İdealist, genç. Ondan sonra ateş, heyecanlı, ateş gibi bir insan.
Evet.
Ama o zamanki iktidar ters bize. Anlatamıyorum. Dev yol, dev sol öğrencileri geliyor, sınıfta bildiri okuyorlar. Bir şey diyemiyoruz. Böyle bir şey. Kendi kendimi yiyorum. Sana Allah bir basiret açılması nasip etti. Sen burada dur. Bir taş gibi dur. Bari kimseye zarar vermiyorsun. Sen olmasan gelir birisi çocukları zehirler. Orada 1,5 yıl falan durduk. Sana o yönetim değişti. Şimdi de Allah'a şükür iyi ve güzel, rahat.
Evet, hamdolsun.
Söylüyoruz. Dolayısıyla her taraf taşsa orada bir çiçek olalım. Her taraf kuraksa orada bir damla su olalım.
Allah hocam şöyle dönem,
güzelliği lütfedecek.
Öyle, şöyle dönemlere geldik. Ben İmam Hatip mezunuyum ve bizim puanımız kırılıyordu. Biz çok zulümler gördük o dönemde.
Aynı benim oğlumun da mezun olacağı sene puanı kırıldı.
Tabii şey, ama şimdi bakıyorsunuz, geçen duydum. 3 tane vardı diyorlar Bursa'da İmam Hatip. Şimdi 49 olmuş.
Efendim, dediğim gibi oğlum tam gireceği yıl puanı kırıldı. Şu an devlete bağlı bir genel müdürlükte özel kalem müdürü olarak çalışıyor şu anda.
Evet.
Belki de İmam Hatip'te olduğu için.
Değil mi?
Evet. Belki de yani. Garip. Yani zaman öyle kalmaz. Gün kararıp kalmaz. Gecenin en karanlık olduğu an sabahın başlama anıdır.
Evet.
Sabredeceğiz. Yerimizde duracağız. Sabretmek teslim olmakta değil. Kendini koruyup gününü beklemek. Kendini yetiştirip gününü beklemek. Su mesela dolar dolar dolar barajlarda. Ondan sonra kapaklar açıldığı zaman elektrik olursun, enerji olursun, dünyayı aydınlatırsın.
Değil mi?
Bugünü bekleyerek dolu dolu olmak gerekir, sabırlı olmak gerekir ve Allah'a güvenmek gerekir. Yer, gök, mevki, makam, her şey Allah'ın kardeşim. İstediği zaman veriyor, çok şükür.
Yunus suresinin kaçıncı ayet-i kerimesiydi? 107 miydi? Hocam buyruluyor ki orada, başına bir musibet gelecek olsa, bir zarar dokunacak olsa, herhangi bir sıkıntı, onu Allah'tan başka giderecek hiç kimse yoktur.
Amin.
Allah sana bir hayır murad edecek olsa, onu da engelleyebilecek kimse yoktur. Evet.
İmam Halim Sultan isimli bir Çeçen şairle tanışmıştık. Osmaniye'ye gelmişti o zaman. Onun bir sözü aklımda. O diyordu ki, Allah var, problem yok. Daha sonra onu KGB ajanları şehit ettiler. İnşallah cennettedir.
İnşallah.
Evet, Allah var, problem yok. Yaşarken de Allah var, problem yok. Ölürsek de, şehit olursak da Allah var, problem.
Hocam hazır yok. KGB'den bahsetmişken üstadın Çeçenistan adlı bir şiirini okuyalım.
Tamam.
Vaktimiz çünkü dolmak üzere. Onunla programı sonlandıralım. Açıkçası çok okuyamadık. İsterseniz bir program daha Erdem Beyaz'ın üzerinde
devam edelim Erdem Bey'e.
Evet, yani devam edebiliriz haftaya. İnşallah. Çeçenistan şiirine hemen bakıyorum. Okumak ister misiniz?
Yok, siz buyurun.
Çeçenistan. Yalnız kurt Kaf Dağı'nda hangi izin üstünde? Ağıran şafaklara bu kan nereden damlıyor? Ey uykusu bombalarla bölünen bebekler! Yağan karlar üstüne bu kan nereden damlıyor? En zalim talanlarda darmadağın kadınlar, beyaz çarşaflara bu kan nereden damlıyor? Ey toprağa tohum gibi savrulan er kişiler! Gelin duvaklarına bu kan nereden damlıyor? Ekmeğinin katığı salt özgürlük tutkusu, fukara sofralara bu kan nereden damlıyor? Kulaklar sağır, gözler kör, yürekler mefluç mu? Pusmuş insanlığımıza bu kan nereden damlıyor?
Evet, zalimler kan damlatmaya, kan akıtmaya devam ediyorlar. Ne zamana kadar? Bir yiğit çıkıp yeter diyene kadar. Aslında biz Çeçenistan'da mazlum kanının akmasını önleyebilseydik, Filistin'de akmazdı. Orada akmasını önleyebilseydik, Arakan'da akmazdı. Yani yiğit bir ses gerek bana göre, artık yeter diyecek. Yani güneş çıktığında nasıl karanlık kaybolursa, nasıl yarasalar kaçacak yer ararsa, bir yiğit çıktığında da o zalimler inşallah kaçacak.
Sezai Karakoç'un da öyle bir sözü var. Tarihte bütün ayaklanmalar bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlamıştır.
Evet. Doğrudur.
Peki bu programımızın, bu sohbetimizin bu hafta burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine Erdem Bayazıt'ın, merhum şairimizin şiirleriyle devam etmek üzere. Hoşça kalın, hayırla kalın efendim.
Erkam Radyo'da Bestami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le İrfan Burcu'nda şiir sohbeti programını dinlediniz.